Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
Baba, onları bağışla. Merhaba sevgili dinleyiciler. Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek programına hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konuyu ele almak istedim. Luka 23. bölüm 32 ila 49. ayetler ışığında baba, onları bağışla konusunu işleyeceğiz. ...14. yüzyılda İskoçyalı Robert Bruce, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazanmak için adamlarına savaşta önderlik ediyordu. Çatışmanın sonuna doğru İngilizler Bruce'u yakalamak ve İskoç tahtından uzak tutmak istiyordu. Bunun için peşine kendi tazılarını taktılar. Tazılar yaklaşırken Bruce onların ulumalarını duyabiliyordu. Yardımcısı, "İşimiz bitti. İzini takip ediyorlar, saklandığın yeri bulacaklar," dedi. Bruce, "Olsun," diyerek yanıtladı. Sonra ormanın içinden geçen dereye atladı. Suya daldı, akıntıya karşı kısa bir süre yürüdü. Derenin diğer yakasına çıktığında ormanın derinliklerindeydi. Birkaç dakika içinde sahiplerinin kokusunu takip eden tazılar derenin kıyısına ulaştı. Durdular ve daha ileriye gitmediler. İngiliz askerleri onları zorladı ama tazılar izini kaybetmişlerdi. Dere kokusunu alıp götürmüştü. Kısa bir süre sonra İskoçya'nın tahtına Robert Bruce oturdu. Günahlarımızın anıları şeytan tarafından tıpkı o uluyan tazılar gibi kışkırtılır. Ama Tanrı'nın kendi oğlunun kanıyla kıpkırmızı olmuş bir nehir çağlar. İman aracılığıyla lütufla bağışlandık. Güvendeyiz. Hiçbir günah tazısı bize dokunamaz. İsa'nın değerli kanı onlara izlerini kaybettirdi. Biri şöyle bir gözlem yapmış. Çarmığın amacı onarılamayacak olanı onarmaktır. Luka 23. bölümdeki çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün İsa'nın çarmıha gerilişinin ayrıntılarını veren ayetler üzerinde odaklanacağız. 32'den 49'a kadar olan ayetler. Bizim için hayal etmesi zor bir sahnedir. Doktor Luka bize korkunç ayrıntıları vermez. Durumun aslını bize son derece yalın bir şekilde aktarır. İsa'yı çarmıha gerdiler. Evet. Çarmığın amacı onarılmayacak olanı onarmaktır. Çarmıh sıkıntıların ve ölümün sembolüdür. Ama aynı zamanda yaşamın da sembolüdür. İsa'nın çarmıhta ölümü, bütün insanlığa günahlarından bağışlanma sağladı. Yalnızca bağışlanmış olanlar gerçekten yaşayabilir. İsa'nın sunduğu bağışlamayı kabul etmeyenler ölümde yaşar. Ben de vereceğim öğretişin başlığını bakacağımız metinden aldım. Baba, onları bağışla. Luka 23. bölüm 32'den 49'a kadar olan ayetleri ben okurken sizler de dikkatle dinleyin lütfen. Bu metin Tanrı'nın bize bağışlanma sağlayışı ve bizim bu sağlayışa verdiğimiz karşılıkla ilgili bazı eylemlerin altını çizer. İlk eylem, talep edilen bağışlanma. Çoğumuz infaz alanına İsa'nın iki suçluyla birlikte götürüldüğünü biliriz. Onları tanımlamak için kullanılan sözcükler, bizi bu adamların acımasız ve kurnaz olduğuna inanmaya yönlendirir. İlk defa yakalanmadıkları da kesindi. Bu iki suçluyu İsa'nın yanında çarmıha gerdirerek, Pilatus Yahudilerle alay ediyormuş gibi görünmektedir. İsa'nın suçlu sınıfına ait olduğunu önerenler, Yahudi önderlerdi. Pilatus bilmeden Tanrı tarafından Yeşaya 53. bölüm 12. ayetin gerçekleşmesinde kullanıldı. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar içinde yalvardı. İnfaz alayı, kafatası, Calvary Latincesidir, denilen yere ulaşınca İsa'yı ve diğer iki suçluyu burada çarmıha gerdiler. İsa ortadaki çarmıhtaydı. İki yanında da suçlular vardı. Luka'nın cümlesinin ne kadar kısa ve öz olduğuna dikkat et. Çarmıha gerdiler. Bu korkunç uygulamanın kanlı ayrıntılarını vermez. Durumun aslını son derece yalın bir şekilde aktarır. Asıl önemli olan ayrıntılar değil, İsa'nın çarmıha gerilmiş olmasıdır. Luka, düşüncelerimiz ve yüreklerimizi bununla doldurmak istiyor. Tanrı oğlu, her şeyin yaratıcısı, yerle gök arasında bir Roma çarmığında asılı durmaktaydı. Bu nasıl olabilirdi? Bu yalnızca Tanrı izin verdiği için, İsa babasının isteğine teslim olduğu için olabilirdi. Şimdi çarmıhtaki İsa'nın ilk sözleri üzerinde duralım. Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bağışlamak güçlü bir sözcüktür. Ama bu durumda zayıf kalır. İsa'nın söylediğini tam olarak ifade etmiyor. Azletmek ya da uzaklaştırmak daha dolu bir anlam verir. Aynı sözcük 1. Korintliler 7. bölümde Pavlus, inanan eşin, inanmayan eşini azletmemesi, uzaklaştırmaması gerektiğini öğretirken birkaç kez kullanır. Çektiği acılar en uç noktadayken İsa bu dev adaletsizliği yapanları düşünüyordu. Adalet için ya da onların ceza almaları için dua etmiyor. Bunun yerine babasından ona bu işkenceyi çektirenlerin suçlarını uzaklaştırmasını istiyor. Bu insanların suçlarını beraat ettirmediğini anlamalıyız. Hiçbir şekilde. Tövbe etmeden bağışlamak kutsal yazılara karşıdır. Yolların yanlış olduğunu görüp tövbe ederek bağışlanmaları umuduyla İsa onlar için aracılık ediyor. Bu sözler çarmıha gerilme sürecinin hemen başında kaydedildiği için İsa bunu babasından, özellikle askerler için istemiş olabilir. Kutsal yazıları zorlamadan şu sonuca ulaşabiliriz. Bu sürecin içinde olan herkes buna dahildi. İsa'nın bağışlama ya da azletme duasının temeli neydi? Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Burada gerçekten ne olduğunun farkında değiller. Pavlus, 1. Korintliler 2. bölüm 8. ayette şöyle der. Bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı, Yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. Yani Romalı yetkililer İsa'nın kim olduğundan habersizdi. Bununla birlikte Pilatus, onun yalnızca bir ölümlü olmadığını sezmiş gibi görünmektedir. Sonra Elçilerin İşleri 13 ve 27. ayette Yahudi halkının da önderlerinin de bundan habersiz olduğunu öğreniyoruz. Pavlus şöyle yazar. Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Özellikle Yahudi halkının ve önderlerinin İsa'nın kim olduğunu bilmeleri gerekirdi. Aslında Pavlus her Şabat günü sinagoglarda okudukları halde peygamberlerin sözlerini bilmediklerini söylüyor. Kutsal yazıları bilmiyorlardı. Elçilerin İşleri 3. bölüm 14'ten 17'ye kadar olan ayetlerde Petrus, güzel kapı denilen yerde sakat bir adamın iyileştirilmesinden sonra Süleyman'ın eyvanında toplanan kalabalıklara konuşur. Onlar da ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz ama Tanrı onu ölümden diriltti. biz bunun tanıklarıyız. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Bu üç grubun her birindeki insanlar, İsa'nın gerçekten kim olduğunu öğrenebilirlerdi. Gerçeklere kolayca ulaşabilirlerdi. Özellikle de Yahudi halkı ve önderleri. Önderler özellikle suçluydu çünkü kutsal yazılar üzerinde çalışanlar onlardı. Yani bilgisizlikleri en azından kısmen kendi ihmalkarlıkları yüzündendi. Bilgisizlik bir suçu mazur göstermez ama suçluluk duygusunu azaltır. İsa'nın çarmıha gerildiği o gün sen ve ben o kalabalığın arasında değildik. Çivileri biz çakmadık, çekici biz sallamadık. Masum bir adamı suçlamak için yalancı şahitlik yapmadık. Ve onunla alay eden kalabalığın da bir parçası değildik. Ama İsa'yı çarmıha koymaya yardım eden bizim günahlarımızdı. Ve İsa'nın bağışlama talebine biz de dahiliz. Yollarımızın yanlışlığını görüp tövbe aracılığıyla bağışlamayı almamız umuduyla bizim için aracılık ediyordu. Romalılar 5. bölüm 12. ayette şöyle der. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Ve aynı bölümün 18 ve 19. ayetleri, işte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Dostum, İsa senin için bağışlama talep etti. Babadan bunu sana bir armağan olarak vermesini talep etti. Armağan kazanılmaz. Sana bir armağan sunulduğunda yapabileceğin iki şey vardır. Ya kabul edersin ya da reddedersin. Ve bu da bizi bağışlamayla ilgili bir sonraki eyleme götürür. Sevgili dinleyiciler, programımızın maalesef sonuna geldik. Haftaya bir sonraki eylem olan reddedilen bağışlamayı ele alacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.